12. Ziraat. Ziraatın gelişmesini güçleştiren sebepler. Ziraatın önemi. Namık Kemal 1872'de İbret gazetesinde çıkan Ziraatimiz başlıklı yazısında şöyle diyordu: "Ticaretimiz ecnebiler elinde, sanatımız hiç hükmünde. Cenab-ı Hak ihsan ederse topraklarımızdan biraz mahsul alabilirsek onunla geçinir gideriz. Dünyada ziraatse hiçbir vakit zenginliğe sanat ve ticaret kadar hizmet edemez. Çünkü kazanç hususunda ölçü, tacir için saat, ehli sanat için gün, ziraatçı için yıldır. Ziraatimizi ıslah edelim." Bu satırlardan da anlaşılacağı üzere Türkiye için ziraat hayat meselesiydi. Dünya milletleri arasında Osmanlı halkı boğaz tokluğuna çalışan ve yaşayan bir halktı. Geçim standardının ölçüsü ekmek veya ekmek parasıydı. Dünya nimetlerinin bundan ötesi için ümit ve hayal alemi ahiretti. Ekmek veya ekmek parasının tek esaslı kaynağı olan ziraatin ise gelişmesi ve geliştirilmesini önleyen çeşitli amiller vardı. Toprak mülkiyeti meselesi. Bu amillerin başında toprak statüsü gelmekteydi. Bu statü 1858 tarihli Arazi Kanunnamesi ile tanzim edilmişti. Arazi Kanunnamesi'ne göre miri topraklardan, devlet toprağından, ferde verilen arazi üzerinde ferdin mülkiyet hakkı tanınmıştı. Fakat bu mülkiyet kesin değildi. Fert, alakalı memurların müsaadesi olmadıkça toprağını ferah edemez, bağ ve bahçe haline getiremez, çiftlik, ambar, değirmen, ahır vesaire gibi inşaat yapamazdı. Bundan başka sahibinin ölümü halinde toprak birinci derecede varislere intikal eder, bunlar mevcut olmadığı halde tasarruf hakkı iddiaya selahiyetli ve kanunda sayılmış olan akrabalara tapu için muayyen olan resim verilmek suretiyle geçerdi. Keza usulüne uygun olarak satılan bir mülkün sonradan satıcıya ait bulunmadığı anlaşılması halinde alıcının satın almış olduğu mülk üzerindeki hakkı dikkate alınmazdı. Köylünün toprak üzerindeki bu tahtitli mülkiyet hakkı da emniyet altında değildi. Gülhane hattıyla ilan edilmiş olan hayat ve mal masumluğu köylü için henüz gerçek haline gelmiş bir prensip değildi. Memleketin her tarafında türeyen eşkıya köylüye musallat olmakta ve onun alın teri mahsulüne ortak olmaktaydı. Köylü eşkıya takibine çıkan jandarmayla hayvanlarını da beslemek zorunda kaldığı için hükümetin asayişi temin hususundaki faaliyetinin de masrafını yüklenmiş oluyordu. Kaldı ki eşkıyadan ve jandarmadan daha korkunç bir düşman da vardı ki o da mütegallibeydi. Bir nevi derebeyi olan mütegallibe Ziya Paşa'ya göre iki sınıftı. Birinci sınıfı konsoloslar, ikinci sınıfı vilayet meclisi üyeleri ve mahalli eşraf ve ayan teşkil ediyordu. Konsolosların çoğu yerliydi. Ticaret ve ziraat ve faizcilikle para kazanmaya ve her haksız işlerini bir sözle mahalli hükümet otoritelerine göndermeye alışmışlardı. Beldenin nüfuslu şahıslarına gelince bunlar da memleketi aralarında paylaşarak her biri bir bölgenin amiri hükmündeydi. Türlü zulümlerle köylüyü istismar ediyorlardı. Adalet sisteminin bozukluğu. Zulüm ve haksızlık halinde köylünün başvuracağı merci adalet kapısıydı. Fakat Abdülaziz devrinde kurulan mahkemelere ve çıkarılan kanunlara rağmen adalet temin edilemiyordu. Teşkilat ve kanunla ahlaksız hakimleri ahlaklı hale getirmek mümkün değildi. Kadılar mahkeme harçlarıyla geçindikleri için onların esas davası haklıyı haksızı ayırmak değil, ilam kesip harç toplamaktan ibaretti. Harcın yetmediği hallerde rüşvet de kendileri için servet edinme vasıtasıydı. Abdülaziz devrinin arifesinde Ali Suavi Simav'da bulunduğu sırada nahiye müdürü vekili olan arkasında kürk, başında yeşil sarık, elinde tesbih, dudakları müsebbih ve mühellil, boynunda enam kesesi asılı. Hacı Hafızoğlu'nun yanında şahit olduğu bir vakayı şöyle anlatmaktadır. İçeriye bir zaptiye bir köylü karı getirdi. Karı, "Davam var," dedi. "Bizim sofu Hacı Hafızoğlu, kayıt ve tescili şer'an lazımdır," deyip sağ eline bir kalem, sol eline bir kağıt aldı ve gözlerini süzerek "Söyle," dedi. Köylü karı, ki köyünde dahi kimsesiz, evsiz, barksız hizmetçi olduğu takririnden zahir oldu. Ta kadın ninesinden kalma olmak üzere cümlesi 20 kuruş eder etmez toprak tencere keser sapı gibi bir takım eşyanın köylüsünden birinin zaptında olduğundan bahisle bunların ah ve tahsilini ciğer paralar niyazlarla rica etti. Müdür vekili müfredatı eşyayı zincirleme kaydettikten sonra herif celp olunduğu halde inkar ederse ispat edebilip edemeyeceğine dair bazı sual ve cevapla Adem-i ispat canibini bit tercih herifi celp ve müdafaa lazım gelmeyeceği cevabını verdi. Kadın ağlayarak kapıdan dışarı çıkmak istedi. Ama Hacı Hafızoğlu kaşlarını çatıp gözlerini belertip kalın sesiyle haykırdı ki kayıt ve tescil parasını ver de git. Fakir köylü para lakırtısını işitince dönüp aman ağa merhamet et benden para isteme dedi. Hacı Hafızoğlu dedi ki müdür senin hizmetkarın mı? Kaç saattir sen söyledin işte ben yazdım. Elindeki kağıdı da gösteriyor. Şer'an resmini ver. Köylü şer'an denince ne yapsın? Şeriatın kestiği parmak acımaz. Kaç para olduğunu sual eyledi. Hacı Hafızzade şer'an 60 kuruş dedi. Karı 60 duyunca aman ağa padişah başı için evladım başı için ben köyde hizmetçiyim aman diye ağlamaya başladıkta müdür gerdanında delaili hamil ve mühellil olduğu halde zaptiyeye tevcihi hitap edip al bu kadıncağızı kara müftiye götür ve de ki Hacı Hafızoğlu bu kadıncağızın yazdırdığı şeyler zahmeti için 60 kuruş resim istiyor. Kitaba baksın haber versin dedi. Zaptiye karıyı odadan çıkardı. Biraz müddet sonra kadın ağlayarak zaptiye ile odaya girdi ve kara müftünün kara kaplı kocaman kitabına bakıp öyledir 60 kuruş lazım gelir dediğini ikrar eyledi. Lakin kendinin bunu vermeye kudreti olmadığından çocuğunu, yanında bir küçük oğlan çocuğu vardı, kasabada birini beslemeye vererek tedarik etmesi zımnında zaptiyenin kendisiyle beraber dolaşmasına müsaade niyaz etti. Ol veçiyle de müsaade edildi, gittiler. 2 saat sonra çocuksuz döndüler. Ağdacı esnafından birine çocuğu yıllığı 40 kuruşa vermişler ve 20 kuruşunu peşin almışlar. Bu 20'yi Hacı Hafızoğlu'na verdiler. Yerimden fırladım çıktım. Bu ne halet, bu ne ifta, bu ne şeriat, ne hıyanet, ne izayet, bu ne devlet diye düşüne düşüne müteessiren hasta oldum. Yol yokluğu. Köylünün belini büken bir siklet de yolsuzluktu. Abdülaziz devri gazeteleri yolsuzluktan şikayetlerle doludur. Türk ve yabancı muharirler yol yol diye feryat etmektedirler. Yolsuzluk şehirlerin göbeğinde bile kendini göstermektedir. Londra'dan Galata'ya kadar eşya nakli için verilen navlun, Galata'dan o eşyayı Beyoğlu'na getirmek için verilen ücretten daha azdır. Başkentin durumu bu iken köylerin ne halde bulunabileceği kolayca anlaşılır. Köylü yiyeceğini temin etmek için ekiyordu, satmak ve zengin olmak için fazla ekmeği hayalinden bile geçirmiyordu. Çünkü fazla mahsulatı olsa nereye ve hangi yoldan sevk edecekti? Hükümet ziraati geliştirmek maksadıyla Amerika'dan sapanlar ve aletler getirtip köylüye dağıtmak isteyince köylü fazla mahsulatı ne yapacağız, nereye nakledeceğiz diyerek kabul etmemiştir. Yol yokluğunun tabii bir neticesi olarak mahsul başka memleketlere ihraç edilmek şöyle dursun, imparatorluk içinde bile bir yerden diğer bir yere nakledilemiyordu. Orta Anadolu'da kuraklık yüzünden sık sık kıtlık oluyordu. Halk ayrık otu, ağaç kabuğu yiyor ve açlıktan kırılıyordu. Bu durum karşısında başka bölgelerden hububat getirmek mümkün olamıyordu. Böylece zengin servet kaynaklarına sahip bir imparatorluk halkı aç ve sefil yaşıyordu. Verginin ağırlığı. Köylünün ve ziraatin bu durumundan hükümetin endişeye düşmesi ve ziraatin kalkınması için tedbirler alması gerekirdi. Halbuki Abdülaziz devri bütçelerinden de anlaşıldığına göre hükümet böyle bir endişe duymamaktadır. Çünkü vergilerin ağırlığı köylü üzerine toplanmaktadır. En aşağı halli bir köylü en büyük servet sahibinden daha çok vergi vermektedir. İstanbul halkı ne vergi ne de askerlik veriyordu. Halbuki bütçe gelirinin büyük kısmı Avrupa'dan borç alınan paranın yarısından fazlası İstanbul'da sarf ediliyordu. Vergi ağırlığına adaletsiz vergi usullerinin ağırlığı da inzimam ediyordu. Bütçe gelirinin en mühim kısmını teşkil eden aşar, tanzimata kadar arazinin mümbit ve mahsuldar oluşuna göre alınırken, tanzimat devrinde bütün mahsullerden onda bir olarak alınmaya başlanmıştı. aşar mültezimlere ihale edilmekte, onlar da hükümet içinde hükümet imiş gibi davranarak türlü hilelerle menfaat sağlamaya çalışmaktaydılar. Jandarma mültezimin emrindeydi. Vergisini veremeyenlerin kapkacağı, yatak ve yorganı, çit ve çubuğu satılmaktaydı. Bazen ağaca bağlanmakta, dövülmekte, karısının ve kızının en mahrem yerleri araştırılarak para aranmaktaydı. Yukarıdan beri sayılan şartlar dahilinde ziraatin esaslı bir surette gelişmesi ve geliştirilmesi bir hayalden ibaretti. Ziraat ekonomisi hakkında fikir hareketleri. Avrupalının Osmanlı ziyareti hakkında düşünceleri. Abdülaziz devrinde Osmanlı İmparatorluğu'nda ziraatin gelişmesi ve geliştirilmesi yolunda memleketin dışında ve içinde geniş ölçüde bir neşriyat yapılmıştır. Avrupa'da politika adamları, ekonomistler ve gazeteler Osmanlı ziraati ile yakından alakalandılar. Büyük Avrupa devletleri, bilhassa Fransa ve İngiltere, Osmanlı devletini ziraati ıslah etmeye teşvik ettiler ve bu hususta hükümetin işlerine müdahale sayılabilecek teşebbüslerde bile bulundular. Bilindiği gibi bu devirde Avrupa'da büyük endüstri gelişmiş ve liberal ekonomi nizamını meydana getirmiştir. Avrupa endüstrisini yaşatmak için ham maddeye ve mamul eşyasını satmak için de müşteriye muhtaçtı. Osmanlı İmparatorluğu bu iki yönden de Avrupa için önemliydi. Bir defa Avrupa'ya çok yakındı. Hatta kısmen Avrupa'da bulunuyordu. Toprakları geniş, servet kaynakları çeşitli ve zengindi. Endüstrisi ise henüz el sanayi devresini yaşamaktaydı. Ticaretine gelince kapitülasyonların ve 1838 ticaret muahedelerinin Avrupalılara tanımış olduğu imtiyazlarla Avrupalı eline geçmişti. İmparatorluğun nüfusu da kalabalıktı ve Avrupa'nın mamul maddeleriyle matlup vasıflara uygun müşteri durumundaydı. Bu sebeplerle Avrupalılar Osmanlı ekonomisiyle alakalanmaktaydılar. Tezleri şuydu: Türkiye bir ziraat memleketi olmalıdır. Zengin ve refahlı bir ziraat memleketi olmak için de 1. Devlet toprakları halka verilmeli, 2. Vakıf toprakların nizamı tadil edilmeli, 3. Osmanlı İmparatorluğunda müterakim sermaye bulunmadığı için yabancılara mülk ve arazi üzerinde tasarruf hakkı tanınmalıdır, 4. Vergi sistemi ve usulleri değiştirilmeli, yollar yapılmalı, bataklıklar kurutulmalı, sulama tesisleri yapılmalı ila. Bu konular üzerine Osmanlı hükümetine notalar verilmekte ve projeler takdim edilmekteydi. Bundan başka Anadolu'yu ve Rumeli'yi dolaşan yabancı gazete muhabirlerinin ziraat durumunun kötülüğü ve iptidailiği hakkında verdikleri haberler Türkiye'de ve Avrupa'da neşredilmekteydi. Türk aydınları ve ziraat. Bu teşebbüsler ve neşriyat Osmanlı aydınları üzerine büyük tesir yapmaktaydı. Aydınlar içinde henüz ekonomi, politik veya ziraat uzmanı yoktu. Fakat imparatorluğun siyasi mukadderatıyla alakalanan ve hürriyet için mücadele bayrağı açmış olan aydınlarda vatan şuuru doğmuş olduğu için vatanın ziraat durumu hakkında da ortaya bir takım fikirler attıkları görülmektedir. Namık Kemal, Türkiye'nin yalnız ziraat memleketi olmasına muhaliftir. Fakat ticaret için sermaye, endüstri için yine sermaye ve bilgiye ihtiyaç olduğunu, halbuki bunlara sahip bulunmadığımızı ifade ederek, servetin artırılması için en acil ve en büyük tedbir olarak ziraatın ıslahını lüzumlu bulmakta ve ziraatimiz Adem devrindeki halinden farksızdır. Mücahidane bir ikdam ile Avrupa'dan çiftçilik fenni alınmalıdır. Her vilayet dahilinde birkaç ziraat komisyonu ve numune çiftlikleri kurulmalıdır teklifini yapmaktadır. Bundan başka devletin bütçesini Avrupa devletlerinin bütçesiyle mukayese ederek Türkiye'de vergi yükünün köylüye çullandığını belirtmekte ve aşar hakkında şöyle demektedir: Bizde aşarın vücudu halkın ne kadar zulüm ve gazaba uğramış ve Rumeli ile Anadolu'da ne kadar hanedan batırmış ve hazinenin ne kadar varidatını çürütmüş ve malı, miri ve ahali zararına ne kadar milyon sahibi sarraflar, bankerler peyda etmiş olduğu umuru malumedendir. Namık Kemal, aşar yerine vasıtalı vergilerin artırılmasını, İstanbul halkından vergi alınmasını tavsiye etmektedir. İstanbul halkının emlak vergisi vermemesini büyük haksızlık telakki ederek şöyle demektedir: Hiç olmazsa tırnaklarıyla yer kazıp da verdikleri tekalif sayesinde bin türlü nimetine müstarak olduğumuz köylüden utanalım. Ziya Paşa da yazılarında daha çok vergi tahsili maddesinde durarak halkın mültezimlerden ve murahabacılardan gördüğü zulmü belirtmektedir. Ali Suavi ise kadıların jandarmayla işbirliği yaparak köylüye yaptıkları zulüm ve haksızlıkları anlatmaktadır. Osmanlı aydınları yabancı basında ziraat hakkında çıkan yazılarda tercüme ederek Türk gazetelerinde aksettirmektedirler. Bu suretle Abdülaziz devrinde ziraat ve köylü meselesi çeşitli cepheleriyle umumi efkara arz edilmeye başlanmıştır. Hükümet adamları ve ziraat. Osmanlı İmparatorluğu'nun dışında ve içinde ziraat hakkında beliren bu fikir hareketlerinden Osmanlı hükümet adamlarının tesir altında kalmaması mümkün değildi. Fakat yukarıda da belirtildiği gibi bu adamların büyük çoğunluğu fikren ve ruhen ziraat konusuna yabancıydılar. Kaldı ki içlerinden bir kısmı ziraat rejimi sayesinde büyük istifadeler sağlamaktaydılar. Mültezimlerle ortak olan ve halkın bu suretle soyulmasına iştirak edenler de vardı. Köylünün kalkınması ve haklarını arayacak seviyeye gelmesi işlerine gelmiyordu. Mithat Paşa'nın Tuna vilayetinde ziraatı kalkındırma yolundaki çalışmalarına bile ancak bu vilayetteki Bulgarların hükümete karşı ayaklanmalarına engel olur düşüncesiyle ses çıkarılmamıştı. Sözün kısası, devlet adamları ziraat konusundaki bilgisizlikleri ve şahsi menfaatlerini amme menfaatine üstün tutmaları sebebiyle ziraat hakkında belirmiş olan düşüncelerden gerekli ilhamı almamışlar, sadece ziraate önem vermiş görünmek ve yabancıları memnun etmek için satıhta kalan bazı teşebbüslere girişmekle iktifa etmişlerdir. Hükümetin ziraat alanında teşebbüsleri. Hükümet bünyesinde ziraat teşkilatı, ziraat nezareti. Tanzimata gelinceye kadar Osmanlı Devlet Teşkilatı'nda ziraatin himayesi ve geliştirilmesiyle meşgul olan bir daire yoktu. Osmanlı hükümetinin ziraatle alakası ziraat vergilerine inhisar etmekteydi. Nitekim Gülhane Hattü Hümayunu'nda ve İslahat Fermanı'nda ziraatin geliştirilmesi hususunda bir hüküm mevcut olmayıp sadece ziraat vergilerinin ve usullerinin ıslah edileceğinden bahsedilmiştir. Bununla beraber 1839'da yapılan ticaret muahedeleriyle yabancıların imparatorluğun iç ticaretini ellerine geçirmeleri ve Avrupa mamullerini Osmanlı pazarlarına sevk etmeye başlamaları üzerine Osmanlı memleketinin mukadderatı ziraate bağlanmaya başlamıştır. Bu durum bir aralık Osmanlı devlet adamlarının ziraat konusu üzerine dikkatini çekmiş ve 1846'da ilk defa olmak üzere ziraat nezareti kurulmuştur. Fakat ortada ziraatten anlayan kimse bulunmadığı ve tatbik edilecek bir ziraat programı da bulunmadığı için 4 ay sonra ziraat nezareti ticaret nezaretine eklenmiştir. 1850'de ziraat kelimesi bir tarafa bırakılarak ticaret ve umur-u nafia nezareti kurulmuş ve bu nezaretin daireleri arasında bir ziraat meclisi muhafaza edilmiştir. Bir yıl sonra bu mecliste kaldırılmıştır. 1869'da ziraat kelimesinin manası tekrar ehemmiyet kazanmış olmalı ki bir ticaret ve ziraat nezareti görüyoruz. Fakat bu da ancak 3 yıl devam etmiş ve 1872'de ziraat kelimesi tekrar atılarak ticaret ve nafıa nezareti kurulmuş ve bu nezaretin bünyesinde bir ziraat müdürlüğü muhafaza edilmiştir. Bu kısa izahattan da anlaşılacağı üzere Abdülmecid ve Abdülaziz devrinde ziraat müstakil olarak ele alınmaya değer bir konu olarak kabul edilmediği için hükümetin esaslı bir ziraat politikası olmamıştır ve bu olmayınca da hükümet bünyesinde bir ziraat nezareti kurulamamıştır. Bununla beraber ziraat müdürlüklerinin kurulması, ziraat ve orman okullarının açılması, vilayet teşkilatı münasebetiyle idare amirlerine ziraatle alakalanmaları hususunda talimat verilmesi gibi hususlar, hükümetin bir ziraat politikasına doğru yürüdüğünü işaret eden delillerdir. Abdülaziz devrinde Mithat Paşa'nın kendi teşebbüsüyle Tuna Valiliği sırasında yollar yaptırması, numune çiftlikleri kurması ve bilhassa çiftçinin muhtaç olduğu krediyi sağlayan menafi sandıkları tesis etmesi gibi ziraati ön planda tutan, alakadar eden işlerde muvaffak olması bir istisna olarak kabul edilmek lazım gelir. Hükümet bu işlerden yalnız menafi sandıklarını diğer vilayetlere de teşmil etmekle yetinmiştir. Merkezi bir ziraat teşkilatının mevcut bulunmayışına rağmen Abdülaziz devrinde ziraatle ilgili bir takım hareketlerin de yapıldığı görülmektedir. Toprak mülkiyetinde değişiklik. 1867 Kanunu. Yukarıda da işaret edildiği üzere toprak mülkiyeti 1858 tarihli arazi kanunnamesiyle tespit ve tasrih edilmişti. Bu kanuna göre bir araziye tapuyla tasarruf eden bir kimsenin ölümünde arazi çocuklarına, çocukları yoksa ana ve babaya meccanen geçmekteydi. Bunların da yokluğu halinde kanunnamenin tespit ettiği akrabalara geçmekteydi. Fakat bunlar tapu harcını vermek zorundaydılar. Bu hükümler arazinin kısa zamanda mahlul haline gelerek devlet eline geçmesine sebep olmaktaydı. Bundan ötürü ziraat ve ticareti geliştirmek amacıyla Mayıs 1867'de yeni bir irade ile mülk arazide veraset hakkı 1.'den 7. dereceye kadar masrafsız olarak teşmil edildi. Bu suretle toprağın kısa zamanda mahlul kalarak devlete intikali mahzuru ortadan kaldırılmış oluyordu. Toprak 1867'de çıkan diğer bir irade ile aynı veraset hakkı gayri sahih vakıflar için de kabul edildi. Fakat bu iradenin hükümleri mecburi değil, ihtiyariydi. Bu iki irade ile toprak mülkiyetinde yapılan cüzi değişiklik Fransa ile İngiltere'yi memnun etmedi. Paris ve Londra hükümetleri devlet elinde ve vakıf idaresinde fazla toprak bulunmasını istemiyorlardı. Çünkü yıllardan beri yabancıların Türkiye'de mülk sahibi olmasını temine çalışıyorlardı. Halkın elinde toprak bulunmazsa bu mülkü nasıl temin edebilirlerdi? Yabancıların Osmanlı İmparatorluğunda mülk sahibi olmaları. Osmanlı kanunları yabancılara imparatorlukta gayrimenkule tasarruf hakkı tanımıyordu. Fakat yabancılar bu işin de kolayını bulmuşlardı. Şöyle ki, bir yabancı Osmanlı tabiyetinde bulunan birisine mülk satın aldırıyor ve mülk onun adına tescil ediliyordu. Fakat yabancı bu kimseden mülkün hakiki sahibi bulunduğuna dair bir senet alıyordu. Kara kaplı kitaba uydurulan bu dolambaçlı tasarruf şeklini de hükümet müsamahayla karşılıyordu. Yabancılar tasarrufu hukuki bir kaide haline getirmeye çalıştılar. Bu hususta 1856'da ilan edilen ıslahat fermanında şöyle bir madde konmasını temin etmişlerdi. Emlakin alım ve satımı ve tasarrufu hakkındaki bütün kanunlar tebaa için eşit olduğundan devletin kanunlarına ve belediye zabıtası nizamlarına uymak ve asıl yerli halkın verdikleri vergi ve resimleri vermek üzere Osmanlı hükümeti ile yabancı devletler arasında sureti tanzimiyeden sonra ecnebiye dahi emlake tasarruf müsaadesi verilecektir. 1858 tarihine kadar bu konuda Osmanlı hükümeti ile yabancı devletler arasında bir hal sureti tespit edilmiş bulunmadığı için bu tarihte yapılan arazi kanunnamesinde de yabancıların mülk tasarrufuna dair herhangi bir hüküm sevk edilmemişti. 1862'de Paris Antlaşması'nı imzalamış olan devletler, Osmanlı hükümetine müşterek bir nota verdiler ve ıslahat fermanının yukarıda söz konusu olan hükmünün tatbiki için görüşmelerin açılmasını istediler. Hariciye Nazırı Ali Paşa, Osmanlı hükümetinin bu mesele hakkındaki görüşünü şöyle açıkladı. Hükümet, mülk üzerinde yabancılara tasarruf hakkı tanımak suretiyle Türkiye için büyük faydaları elde edeceğine ve Türkiye ile Avrupa arasındaki münasebetlerin daha çok artacağına emin bulunmaktadır. Ancak şu da var ki yabancılara bu hak bazı şartlar dahilinde verilebilir. Bunların da başlıcası kapitülasyonların tadilidir. Kapitülasyonlar Osmanlı hükümetinin Avrupa ile ilk olarak münasebetlere giriştiği devirde verilmişti. O zaman imparatorluğun iskelelerinde Osmanlı tebaasıyla İhtilat etmeyerek yaşayan ve toptancı ticaretle meşgul olan sayısı az Avrupalı vardı. Devrin şartları, Osmanlı halkının adet ve gelenekleri kendilerine kapitülasyonlarla bir takım imtiyaz ve muafiyetlerin verilmesini icap ettirmişti. Halbuki o yandan bugüne şartlar değişmişti. Avrupa eski Avrupa değildir. Osmanlı İmparatorluğu da çok değişmiştir. Osmanlı-Avrupa devletleri münasebetleri de eskisi gibi değildir. Eski halini muhafaza eden yalnız kapitülasyonlardır. Osmanlı İmparatorluğunda yaşayan yabancı tebaa, kapitülasyonlara göre ancak kendi hükümetlerinin memurlarına tabidir. Netice şu oluyor ki Osmanlı vilayetlerinde kaç konsoloshane varsa o kadar zabıta idaresi ve mahkemesi vardır. Bu şartlar dahilinde, yani Osmanlı hükümetinin kanunlarına ve nizamlarına tabi olmayan ve ancak kendi mahkemeleri tarafından mahkeme edilen yabancılara emlake tasarruf hakkı nasıl tanınabilir? Kaldı ki 1856 Paris Muahedesini imzalayan devletler bir protokol tanzim ederek kapitülasyonların tadili lüzumunu ve meşruluğunu da kabul etmişlerdir. Bu surette başlayan yazışmalar ve görüşmeler sonunda bir antlaşmaya varıldı ve 1867'de bir iradeyle mesele halledildi. İradeye göre yabancıların emlak ve araziye müteallik kanun ve nizamlara tabi bulunmak ve Osmanlı mahkemelerinde mahkemeleri yapılmak şartıyla Hicaz müstesna, imparatorluğun her tarafında tıpkı yerli halk gibi şehirlerde ve köylerde emlake ve araziye tasarruf edilebilecektir. Bu iradeye ek bir protokolle de emlak ve araziye tasarruf etmeye başladılar. Bundan Osmanlı İmparatorluğu bir istifade sağlamak şöyle dursun, hadsiz ve hesapsız zararlar gördü. İstanbul'da milletler arası sergi açılması. Abdülmecit devrinde Türkiye, Avrupa'nın muhtelif memleketlerinde açılan milletler arası sergilere iştirak etmeye başlamıştı. İlk defa olarak 1851'de Londra sergisinde Türkiye'nin ziraat mahsulleri örnekleri teşhir edilmişti. 1855'te açılan Londra sergisine de 34 neviye ayrılan 2000 kalemlik mahsul ve mamul eşya gönderilmişti. Abdülaziz devrinin ilk yılında yine Londra'da açılan sergiye iştirak edildikten başka ilk defa olarak İstanbul'da At Meydanı'nda 27 Şubat 1863'te milletler arası bir sergi kuruldu. Yerli ve yabancı mahsulleriyle mamul eşyaların teşhir edildiği bu sergi 13 bölüme ayrılmış. 1. bölümde ziraat mahsulleriyle orman mahsulleri, 5. bölümde ziraat makineleri teşhir edilmişti. Ziraat mahsulleri arasında imparatorluğun türlü bölgelerinden gönderilen mahsul çeşitleri bulunmaktaydı. Ziraat makineleri bölümünde ise görülen makinelerin hepsi Avrupa malıydı. Bu makinelerden bir kısmının tecrübeleri Serdar-ı Ekrem Abdülkerim Paşa'nın Ambarlı Kariyesi civarındaki çiftliğinde sadrazamla nazırlar önünde tecrübe mahiyetinde çalıştırılmıştı. Ziraatın geliştirilmesi için hükümetin teşebbüsleri. Hükümet adamlarının milletler arası sergilerden edindikleri pratik bilgilerle imparatorluk ziraatını geliştirmeleri mümkün değildi. Ziraat problemini tüm olarak ele almaları ve bu problemin çeşitli sebeplerini inceleyerek bir ziraat politikası programı meydana getirmeleri lazımdı. Bu hususta da ya Avrupa'nın ileri memleketlerinin veya Mısır valisi Mehmet Ali Paşa'nın kabul etmiş olduğu ziraat usullerini kabul edeceklerdi. Halbuki onlar ne Avrupa'yı ne de Mısır'ı taklit etmek istemediler. Kendilerini olayların seyrine bırakarak sağdan soldan gelen perakende tekliflere uyarak bir takım icraatta bulundular. Abdülaziz devrinde bu kabil teklifler Avrupalılardan geldi. Devrin başlarında Amerika'da yapılmakta olan iç harp sebebiyle endüstrisinin muhtaç olduğu pamuğu bu memleketten getirtmek imkanı ortadan kalkmıştı. İngiltere ve Fransa Osmanlı hükümetini pamuk yetiştirmeye teşvik etmeye başladılar. Bu hususta Babali'ye projeler bile takdim edildi. Ceride-i Havadis gazetesinde pamuk ziraatinin ehemmiyeti hakkında yazılar neşredildi. Bu arada Türkiye'nin Avrupa'ya Amerika'dan daha yakın bulunduğu öne sürülerek pamuk ziraatinin buğday ziraatinden Türkiye için daha istifadeli olacağı tezi ortaya atıldı. İngiliz Hariciye Nezareti Türkiye'deki konsoloslarına yapılmakta olan pamuk ziraati hakkında bir anket yapmalarını da emretti. Bu anketin neticesinde Türkiye'de pamuk ziraatinin geliştirilmesi için İngilizce broşürler yayınlattı. Bu broşürler Türkçe'ye de çevrilerek gazetelerde intişar etti. Yabancıların bu teşvik ve telkiniyle Osmanlı hükümeti 1862'de boz ve kıraç yerleri açıp tarla yapacak olanlara bu yerlerin meccanen tefviz eyleyeceğini ve pamuk ekenlerin mahsulünden 5 yıl için aşar alınmayacağını, pamuk eken bölgelere yol yapılacağını bir iradeyle tespit ve ilan etti. 1863'te Türkiye'ye girecek pamuk makinalarından gümrük alınmaması da kabul edildi. 3 yıl sonra da parasız olarak pamuk müstahsiline Amerikan pamuk tohumu dağıtıldı ve pamuk yetiştiricilerine madalyalar verildi. Bu tedbirlerin tesiri görülmüş olmalı ki kısa zamanda pamuk mahsulü 10 milyon kilogramdan 50 milyon kilograma çıktı. Fakat pamuk ziraatinde görülen bu gelişme kısa ömürlü oldu. Amerika'da iç harp son bulunca Avrupalılar tekrar daha ucuz satılan Amerikan pamuğuna döndüler. Osmanlı hükümet adamları pamuk ziraatini ayakta tutmak için yeni tedbirler araştırıp bulmak zorunda bulunduklarını hatırlarına bile getirmiyorlardı. Ortada böyle tedbirler hatırlatacak Avrupalı da yoktu. 1871'de İngiliz gazeteleri Türkiye'de pamuk ziraatının gerilediğini teessüf ve teessürle kaydettiler. Türk gazeteleri de ancak bu yazıları tercüme etmek suretiyle gerilemeyi tespit ettiler. Abdülaziz devrinde pamuk konusunda hükümetçe alınan teşvik ve himaye edici tedbirler, ipekçiliğin geliştirilmesi yönünden de dutluk yetiştirenler hakkında alındı ve aynı tedbirler zeytin yetiştirenlere de teşmil edildi. Hiç şüphe yok ki bu tedbirler çok müsbet bir tesir yaptı. Fakat koca imparatorlukta yukarıda da ifade edildiği gibi bu perakende tedbirlerle ziraatin gelişmesi mümkün değildi. Abdülaziz devri ziraati hakkında netice. Abdülaziz devrinden önce ziraatin gelişmesini güçleştiren amiller bu hükümdarın devrinde devam etmiştir. Hükümet ziraatin önemini idrak etmekle beraber bir ziraat politikasının esaslarını tespit edememiş ve nazım vazifesini görecek bir ziraat teşkilatı kuramamıştır. Hükümeti böyle hareketlere zorlayacak bir umumi efkar henüz meydana gelmemiştir. Türk aydınlarından bazıları ziraatin geliştirilmesi ve köylünün daha refahlı hale getirilmesi için ortaya fikirler atmaya başlamışlarsa da, bu fikirler yeni bir zirai politikanın esaslarını belirtecek vuzuhtan mahrum olup mevcut durumun tenkidine inkisar etmiştir. Yabancı devletlere gelince ziraat konusundaki fikirleri, teşvikleri, münhasıran Osmanlı İmparatorluğunu kendi menfaatlerine elverişli bir ham madde memleketi haline getirmek düşüncesiyle yapılmıştır. Türkiye'de mülk ve arazi üzerinde tasarruf hakkı elde etmeye kalkışmaları da bu sebepledir. Osmanlı devlet adamlarının yabancıların teşvik ve telkiniyle ziraat alanında yaptıkları hareketler köksüz ve silik kalmıştır. Bütün bu sebeplerle ziraat Abdülaziz devrinde gerilemek yolunda devam etmiştir.